Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyiden evveline vel-ahirin. Ve-selamun alel-mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistan'ı 38. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin hayatından derleyebildiğimiz incelikleri, güzellikleri, girebildiğimiz gülistandan derleyebildiğimiz güllerle beraber Resulullah Aleyhisselam'ın vefatını da görmüş olduk. Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin şimdi de halifeler dönemindeki durumunu yine dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince sizlerle paylaşmaya çalışalım inşallah. Efendim tekrar tekrar hayırlara vesile olması dileğiyle. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz yaşamış olduğu bunca şeyden sonra şimdi de yeni dönemlere şahit oluyordu. Peygamberlerin sonuncusu olan Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile nübüvvet dönemi sona ermiş. Artık bundan sonra peygamber gelmeyecekti. Şimdi yeni bir dönem olan halifeler dönemi başlıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife olur olmaz hemen icraatlara başladı. Her şeyden önce birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştı. Medine'nin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çokça tedbirler aldı. Resulullah Aleyhisselam'ın sefere göndermek için hazırlayıp rahatsızlığı sebebiyle gönderemeyen, gidemeyen Hazreti Usame bin Zeyd ordusunu göreve gönderdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatının sonlarına doğru türeyip peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlara karşı harekete geçti. İrtidat hareketleri ve ridde olaylarını bastırmak için en üst düzeyde tedbirler aldı ve uyguladı. Bu oldukça önemli. Yemame Savaşı ile Museylimetül Kezzab sahtekarını ve adamlarını ortadan kaldırdı. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Resulullah Aleyhisselam döneminde olduğu gibi onun halifesi olan Hazreti Ebu Bekir döneminde de çalışmalarını yine sürdürüyordu. Öncelikle kendi aralarında çok sıkı bir şekilde kenetlenmişlerdi. Mümkün olduğunca her şeyde birlikte hareket ediyorlardı. Resulullah Aleyhisselam hayattayken sürekli vahiy geldiği için Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirmemişti. Nazil olan bütün vahiy belirlenen sureler halinde apaçık belli olacak şekilde çeşitli yazı malzemeler yazılmıştı. Bunları biliyorsunuz efendim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Zeyd bin Sabit başkanlığında oluşturduğu ciddi bir kurum ile Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirdi. Suhuf adı verilen bu kitap Kur'an-ı Kerim'in kitap olarak verilmiş ilk şekliydi. Kur'an-ı Kerim'in yazılmış nüshalarından kitap haline getirilmesi esnasında birçok sahabi ile istişare edilip görüşleri alınmıştı. sevgili annelerimiz de, ki Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz de bunların içindedir. Bu kutlu tespitin içinde ciddi bir şekilde katkı sağlamıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında olduğu gibi hilafet döneminde de bütün gücüyle toplumun salah için çalışan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bütün herkesin kendisinden razı olduğu ilk halife idi. Hazreti Ebubekir bütün hayatı boyunca hep onun izinden gitmişti. 2,5 yıl süren halifelik döneminde de öyle olmuştu. Şimdi efendim biz Zeynep binti Cahş annemizle ilgili bu de sohbeti yaptığımız için halifelikteki icraatlara pek girmiyoruz. İçinde Zeynep annemizin olduğu, kıyısında köşesinde bulunduğu, etkilendiği, etkilediği sahneleri vermeye çalıştığımız için kısa kısa geçiyorum. Peygamber aleyhisselamın hep örnek alan Hazreti Ebubekir hem o kadar ki vefat hastalığı esnasında bile yine Resulullah aleyhisselamın izinden gidiyordu. Toplumun salahı için elinden gelenin üstünde bir gayret göstermişti. Şimdi de yerine geçecek birine işaret etmek istiyordu. Namaza çıkamadığı günlerde hastalığı ağırlaşınca yalnız bunun altını çıkaralım. Yani namaza niye çıkamadı diye insanın aklına gelebilir. Hastalığı ağırlaşınca efendim namaza çıkamadığı günlerde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Ömer'e söyleyin cemaatta namaz kıldırsın demişti. Şimdi hatırlayın Resulullah aleyhisselam da Ebubekir'e söyleyin cemaata namaz kıldırsın demişti. İşte o kadar izinden gidiyor. Ömer'e söyleyin cemaata namaz kıldırsın. Subhanallah. 4 halifenin birincisi olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh artık vefat etmek üzere hem aile efradına ve hem de ziyaretine gelen herkese çeşitli vesilelerle tavsiyelerde bulunuyordu. Bunlar arasında en öne çıkan özet ifade şuydu. Başınıza gelen her ne olursa olsun, başınıza gelen her ne olursa olsun, hiçbir musibet sizi din işiyle meşgul olmaktan alıkoymasın. Biz bunu çok ihmal ediyoruz. Başınıza gelen her ne olursa olsun, hiçbir musibet sizi din işiyle meşgul olmaktan alıkoymasın. Bunu söyleyen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zoraki de olsa şu ayeti kerimeyi okuyor efendim. Size ayet numarasını paylaşayım. Kaf suresinin 19. ayetini okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve caet sekratul mevti bil hak. Zalike ma kunte minhu tahid. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir denilir. Ve caet sekratul mevti bil hak. ذَٰلِكَ مَنْ كُمْتَ مِنْهُ تَح۪يدٍ 4 halifenin birincisi olan Hazreti Ebubekir zoraki tilavet ettiği bu ilahi kelamdan sonra kelime-i şehadet ile çok geçmeden ruhunu teslim. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın vefatında olduğu gibi sevgili babasının vefatında da yine vahyin ufkuyla Allah'a sığındı. Ama içeridekilerle beraber hıçkıra hıçkıra ağlamaktan kendini alamadı tabii. Ancak ortalığı ayağa kaldıracak isyan çığlıkları değil, sabır ve sebat isteyip teslimiyet gösteren hıçkırıklardı bunlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sevgili kızından da muvaffakat alarak Resulullah Aleyhisselam'ın yanına defnedilmeyi vasiyet etmişti. Ancak mezarda onunla aynı hizada değil yan yana, aynı hizada değil yan yana fakat Resulullah Aleyhisselam mübarek omuzunun az aşağısına gelecek hizada defni de tavsiye arasındaydı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı canından çok sevdiği Resulullah Aleyhisselam yanına ama onun mübarek omuzlarının aşağısına onunla yan yana defnedildi. Dört halifenin birincisi olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh her şeyden önce ve herkesten çok Kur'an ve sünnete vakıf biriydi. Resulullah Aleyhisselam'ı çok seviyordu. Bütün hayatı boyunca çok sevdiği Resulullah'ın yolunu takip etmişti. Hem şahsi hayatında hem aile hayatında hem ibadet hayatında hem toplum hayatında ve hem de devlet idaresinde Allah ve Resul sevgisi Kur'an ve sünnet çizgisi çerçevesinde hareket etmiş idi. Zeynep binti Cahş annemiz radıyallahu anha diğer annelerimizle beraber gelip Hazreti Ayşe annemize taziyede bulundu. Onlar her yönden birbirlerine destek oluyorlar, acılarını da içtenlikle paylaşıyorlardı. Acılarını da içtenlikle paylaşıyorlardı. Yani sadece işte Allah sabırlar versin dilinin ucuyla değil, içtenlikle paylaşıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vefat hastalığı esnasında bile ümmetin halini düşünerek yerine geçip insanları yönetmesi için en uygun kimin olacağını istişare etmiş idi. İttifak oluşacak derecede çok büyük çoğunluk Hazreti Ömer demişlerdi. İslam'ın ilk halifesi olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, sevgili annelerimiz başta olmak üzere bütün herkese çok güzel muamele etti. Herkes ondan razı olduğu gibi Zeynep binti Cahş annemiz de ondan çokça razıydı. Hazreti Ömer halife olduğu zaman sevgili annelerimiz ile Ehl-i Beyt'e özellikle ihtimam gösteriyordu. Yerine göre anlaşmazlığa düştüğü konularda sevgili annelerimize başvuruyor, onların fetvalarına önem veriyordu. Bunlar içinde ise özellikle ve en çok Hazreti Ayşe annemize soruyordu. Bu sorular arasında aileye ilişkin çok özel konularda oluyordu tabii ki. Resulullah Aleyhisselam'ın sevdiklerini sevmek ve onun değer verdiklerine değer vermek bütün sahabiler gibi Hazreti Ömer'in de önemsediği şeylerden biriydi. Hazreti Ömer sevgili annelerimizin en çok kollayıp gözeteni olmuştu. Bir örnek olsun diye paylaşayım sizlerle kıymetli dinleyenlerim. Ezvacı Tahirat sayısınca, annelerimiz sayısınca tas tabakları özel bir yerde sürekli hazır tutardı. Meyve ya da başka bir şey eline geçtiğinde veya getirildiğinde kendisi yemeden önce o tas ve tabaklara koyardı ayrı ayrı. Yemek için bir hayvan kesildiğinde ya da kesilmiş bir olan bir hayvandan et getirildiğinde yine ilk önce o tabaklara paylaştırır. Sonra da sevgili annelerimize gönderirdi. Haksızlık olmasın diye kendi kızı olan Hazreti Hafsa'ya ise en son gönderirdi. Zeynep annemiz bunca ikramları karşısında bir gün şöyle demekten kendini alamıyor. Halife Ömer bizi sürekli kollayıp gözetiyor. Eline geçen şeyleri bize de gönderiyor. Hatta o kadar ki kelle ve sakatatlardan bile payımıza düşeni gönderiyor. Kelle ve sakatatlardan bile düşünün yani bu kadar Hazreti Ömer annelerimize iltifat ediyor. Bütün annelerimiz hacca gitmeye niyetlenmişler. Ancak bazı özel nedenlerden dolayı Hazreti Ömer o yıl onlara müsaade etmediği için o yılın haccına gidemediler. Bu durum sevgili annelerimizi çok üzdüğü için bunu da halifeye açıkça belli ettiler. Halife daha sonraki hac mevsiminde izin vereceğini söyleyerek onların gönüllerini aldı. Şimdi burada bir şeyi atlamamam gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Öyle bir nifak gibi bir hayatın içine düştük maalesef. Allah hepimizi muhafaza buyursun nifaktan. Yani bir şey olmamış gibi davrandı. İfadeler çok kullanılıyor. Yani bir şeye kırılıyorsunuz, bir tavrınız oluyor, hoşlanmıyorsunuz. Bir şey olmamış gibi davranmak ikiyüzlülük değil mi? Böyle hatalı bir şey yani. Annelerimiz alındıklarını söylüyorlar. Hazreti Ömer de o sene ne varsa problem ne bilmiyoruz. Ben kaynaklarda bulamadım ya da kaynaklarda yok yani bilmiyorum. Yani oraya bir şey uyduramam ki. O sene hacca izin vermedi annelerimiz için. Annelerimize mümkünse kadınlar fazla gitmesin diye o sene hacca izin vermedi. Daha sonraki sene hac mevsimi gelince sevgili annelerimizin hepsinin bütün ihtiyaçlarını bizzat kendi malından karşılayan Hazreti Ömer. Aslında hepsinin gücü var. Hacca gidiyorlar. Ama Hazreti Ömer'in ikramı işte. Bununla da yetinmeyerek tedbir üzerine tedbir aldı. Hazreti Zeynep annemiz diyor ki Hazreti Ömer'in aldığı tedbirleri diyor görünce diyor onun diyor bize ne kadar ihtimam gösterdiğini bir defa daha anladık diyor. O nedir diye sorulduğu zaman Zeynep annemize diyor ki Hazreti Osman bin Affan ile Hazreti Abdurrahman bin Avf gibi en önde gelen sahabileri bizimle beraber gönderdi diyor. Bu özel muamele hepimizi diyor çok memnun etti. Hazreti Osman ile Hazreti Abdurrahman sevgili annelerimizi her türlü problemlerden korumak ve kollamakla görevliydiler. Yerine ve duruma göre bunlardan biri önde, biri arkada olacak, biri sağda, biri solda duruma göre böylece sevgili annelerimiz rahat yolculuk yapacakları gibi hac ibadeti esnasında da hiç zorluk çekmeyeceklerdi. Hiç zorluk çekmedik diyor. Bizi öyle ihtimamla diyor Zeynep annemiz hacca diyor götürdüler. Mola verildiğinde onları kervandan biraz uzakça bir noktaya indirin. Talimat var halifeden. Yani o şekilde efendim vermiş yani. Onların bulundukları yerde durarak hiç kimseyi onların yanına sokmayın. Kabe'ye varıp tavaf ettikleri zaman da kadınlar hariç hiç kimseyi onların yanında tavaf ettirmeyin. Sevgili annelerimiz hem yolculukta ve hem de hac ibadeti esnasında kalabalık içinde kalmasın, izdihama düşmesinler. Hazreti Zeynep annemiz bütün bunları anlatırken Hazreti Ömer'in ne kadar hassas olduğunu özellikle vurguluyor. Onun bu hassasiyetinden çok memnun olduğunu da söyleyen sevgili annelerimiz aynı zamanda onu çok sevip saydıklarını söylemeyi de ihmal etmiyorlardı tabii. Bu arada onun öne çıkan özelliklerini bilhassa belirtiyorlardı. Hazreti Ayşe annemizin Hazreti Ömer hakkında söylediklerinin bazılarını sizlerle paylaşayım. Konum Ayşe anne değil ama bakın ne diyor Ayşe annemiz. Ömer anılınca adalet anılmış olur. Ömer anılınca adalet anılmış olur. Adalet anılınca Allah anılmış olur. Allah anılınca da yeryüzüne rahmet iner. Böyle bir cümle kullanıyor Ayşe annemiz yani. Ya neticede diyor Zeynep binti Cahş annemiz hacca gittik diyor. Efendim halifenin diyor özel görevlendirdiği diyor ekibin içerisinde çok rahat bir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan haccı yaptık döndük diyor. Haccı yaptık döndük. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yaptık döndük. Ayşe Hazreti Zeynep annemiz diyor sağlıklı bir şekilde. Efendim malum Hazreti Ömer dönemi, atılım dönemi, fetih dönemi çok. Fetihlerle beraber aynı zamanda çokça dünyalık da Medine'ye akıyor. Yani mülk ganimetler geliyor Medine'ye akıyor. Bunlardan biri de Irak tarafından gelen çok kıymetli mallar. Bunca kıymetli mal arasında özellikle bir sandık vardı ki ona kimse bir fiyat biçemiyordu. Çünkü bu sandığın içi mücevherlerle doluydu. Halife hem idareci arkadaşlarına ve hem de orada olanlara dönerek hepsine birden bakın ne diyor. Bu sandığa bir fiyat biçin diye sordu. Onlar da böylesine kıymetli bir sandığa nasıl fiyat biçebiliriz bilemiyoruz. Böylesine değerli bir şeyi de nasıl paylaşacağımızı da bilemiyoruz diye cevap verdiler. Nasıl paylaştırılır bilemiyoruz. İşte böyle çok nazik bir anda Hazreti Ömer bakınız ki nasıl bir teklifte bulunuyor. Eğer hepiniz gönül rızasıyla bana müsaade ederseniz ben bu kıymet biçemediğiniz sandığı olduğu gibi birine hediye edeyim. Olduğu gibi. Herkes ne düşünecek? Kendi kızı. Hazreti Hafsa o da annemiz. Hazreti Ömer böyle söyleyince onlar da şöyle diyorlar. Böylesine paha biçilmez bir hazineyi kime hediye edeceksin ki ey müminlerin emiri? Ben bu hazineyi diyor Hazreti Ömer. Ben bu hazineyi hazinelerle ölçülemez birine hediye etmek istiyorum. Hazinelerle ölçülemez birine hediye etmek istiyorum ki o da Resulullah'ın sevgilisi Ayşe'dir. Hepsi ittifak edince Hazreti Ömer halife sıfatıyla o mücevher dolu sandığı olduğu gibi Ayşe annemize gönderdi. Ayşe annemiz sandığı alıp açınca şaşırıp kaldı. Subhanallah dedi. Bunlar çakıl taşları mı ki hepsini bana göndermiş? Taş diyor resmen. Küçücük bir şey bile almadan içinden hemen onu bölüştürerek infak etti. Bir sandığı. Bunu haber alan Zeynep annemiz efendim Ayşe annemizin yanına geliyor. Yapmış olduğu infaktan dolayı onu tebrik ediyor. Ey Ayşe diyor. Halifenin senin hakkında ne dediğini biliyor musun? Ömer'dir o Ömer. Ne demişse doğru demiştir diyor. Ayşe annemiz de. Devam ediyor Zeynep annemiz. Senin o hazine dolu sandığın tamamını infak ettiğini haber alan halife dayanamadı diyor. Gözyaşlarla beraber şöyle dedi. Ben size Ayşe hazinelerle ölçülemez dememiş miydim? Senden de öyküyle bahsetti diyor. Ayşe annemiz de Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin diyor. Efendim hayat bütün hızıyla devam ediyor. İslam'ın hakim olup yaşanması için bütün sahabeler büyük bir çalışmanın içindeydiler. Bir taraftan Allah yolunda cihat meydanlarına atılıyorlar. Bir taraftan da hayatlarının her an ve yönünde mükellefiyetlerini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Bu arada gerek cihat meydanlarında şehit olarak ve gerekse evlerinde hastalanarak vefat eden çokça sahabi vardı. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz her zaman olduğu gibi Hazreti Ömer döneminde de hiç boş durmamış, sürekli yeni çalışmalar yapmaya devam ediyordu. Ne yandan bakılırsa bakılsın kıymetli dinleyenlerim, hangi annemizi sizlerle paylaşsak hepsi birbirine yakın bir kalite sergilerler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onlar için siz sıradan kadınlar değilsiniz demişti. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. O yüzden ister istemez hangi annemizi paylaşsak birbirine benzer çokça örnekler geçer. Çok tekrar oluyor bazen. Ben böyle olduğu zaman da yer yer üzülmüyorum değil. Bir yandan hoşuma gidiyor. Çünkü çok sevdiğim bir şeyi çokça tekrarlamak muhabbetimi artırıyor. Ancak işte sonuçta Hazreti Ayşe annemizde olduğu gibi, Hazreti işte diyelim Ummu Seleme annemizde olduğu gibi, işte Hazreti Hatice annemizde olduğu gibi geçen derste gördüğümüz gibi atıflarda bulunsak bir şey anlaşılmayacak. Çünkü ilk kez bunu dinleyen vardır. O yüzden ister istemez bu ayrıntıları da tekrar da olsa paylaşmak durumunda kalıyoruz efendim. Çünkü her bir annemiz bizim için en güzel birer örnektir efendim. Evet efendim, Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz her yönüyle çok özel bir hanımdı. Hayatının hiçbir yönünde hazırcı olmamıştı. Kendini bildi bileli kendi el emeğiyle geçinirdi. Zeynep annemiz el işçiliğine önem verir, deri tabaklama, deriden kullanılır şeyleri dökme, dikiyor ondan deriden, boncuk dizme gibi işler yaparak ciddi bir üretim ortaya koyardı. Çokça kazanır fakat bunu kendine tutmazdı. Yaptığı işlerden elde ettiği parayı Allah yolunda infak ederdi. Hatta onun odasına bitişik küçük bir atölyesi vardı Zeynep binti Cahş annemizin. Bu da çok meşhurdur. Burada çalışmalar yapardı, bir şey üretirdi. Peygamber aleyhisselama yeme içme noktasında kendi el emeğiyle ikram ederdi efendim. İşte diyelim mesela 1.000 lira kazansın, bir örnek vereyim, biraz rakamı farklı tutayım. Diyelim 10 liraya yemek yeniyorsa 90 lirayı infak ediyor. Böyle düşünün yani 900 lira. Yani işte 100 lira kazansın, işte diyelim 10 liraya karın doyuyorsa 10 lirayı evine harcıyor, 90 lirayı infak ediyor. Böyle bir özelliği var. O yüzden pek mal mülk tutmuyor Ayşe Hazreti. Hepsi öyle de şu anda Zeynep annemizi görüyoruz tabii. Bütün bu özellikler onda öyle bir haleti ruhu haline getirdi, meydana getirdi ki sadaka ile o birbirinden ayrılmaz iki unsur haline gelmişti. Bu yüzden ona da Ummul Mesakin diyorlardı. Miskinlerin annesi, herkese infak eden, yardım eden bir hanım. Halife Hazreti Ömer bütün herkesin rahat yaşaması için elinden geleni yapıyordu. İşler düzelmiş, devlet gelirleri ciddi boyutlara ulaşmıştı. O da sevgili anneleriniz başta olmak üzere halka maaş bağladı. Bunun için de Zeynep annemizin geliri senelik 12 bin dirhem idi. 12 bin dirhem yıllık geliri var. Halife bağlıyor. Fakat o bunu alır almaz derhal fakirlere, fukaralara dağıtırdı. Gene saklamazdı. Yetimlere dağıtırdı. Zeynep annemizin kendisine gönderilen bütün parayı infak ettiğini öğrenen Hazreti Ömer yine bir miktar daha gönderdi. Onu da kendisi kullanıp infak ettiğini öğrenince kalkıp evinin yanına geldi. Kapısı önünde durarak içeriden işitilsin diye seslice selam verdi. Selamı alınınca şöyle seslendi. Öğrendiğime göre gönderdiğim bütün parayı infak edip bağışlamışsın. Şimdi bizzat kendim geldim. Sana 1.000 dirhem daha gönderiyorum ki hiç olmazsa onu bari elinde tutasın. Zeynep annemiz de halifenin bu inceliği karşısında çok duygulanarak hem teşekkür etti hem de dua etti. Ancak o gittikten hemen sonra gelen bu 1.000 dirhem paranın tamamını infak ederek yine kendine bir şey bırakmadı. İşte annelerimiz bu. Ben şuna üzülüyorum. Bazen böyle annelerimiz hakkında sohbetler yapılırken, konuşurken işte aralarında sürekli sürtüşmeleri gündeme getiriyor insanlar. Canım sıkılıyor çok yani. Kıymeti dinleyenlerim, sürtüşme her ailede oluyor. Olmuyor mu? Onları dile getirmenin ne faydası var? Bakın ne kadar güzel bir hayatları da var. Burayı niye görmüyoruz? Bunları daha neler var da işte ancak bu kadar toparlayabiliyorum benden. Her şeyi nereden bileceğim? Hazreti Ömer bu son gönderdiğinde infak ettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamıyor. Koskoca Hazreti Ömer ya. Sakalını ıslatan gözyaşlarla beraber o evvahedir diyor. Evvahe Zeynep annemiz için. O evvahedir diyor. Böyle içini çekiyor mübarek. Yanında bulunanlar bunun ne olduğunu sorunca Hazreti Ömer yine gözyaşları arasında bakın neyi anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam bir gün bana Zeynep binti Cahş evvahedir buyurmuştu. Zeynep binti Cahş evvahedir buyurmuştu. Bu esnada orada bulunan bir adam da evvahe nedir ya Resulullah diye sordu. Evvahe nedir ya Resulullah diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Evvahe mütevazı bir şekilde kendini Allah'a adayandır. Mütevazı bir şekilde kendini Allah'a adayandır. Allah'a karşı korkulu bir saygı duyan, ona yönelip yalvarandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduktan sonra şu ayeti kerimeyi okudu diyor. Efendim, muhakkak ki İbrahim de ağırbaşlı, yumuşak huylu, halim, hassas ruhlu ve kendini Allah'a vermiş evvahe biriydi. Bu ayeti okudu diyor. Evvahe biriydi. Hazreti İbrahim'i örnek veriyor. İşte Resulullah Aleyhisselam sevgili annemizi böyle vasıflandırıyordu işte. Sevgili annemiz her yönüyle çok mükemmel bir hanımdı çünkü. Radiyallahu anhum. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından bugünlere kadar 9 yıl geçmişti. Bugünlere kadar çok şey görüp yaşayan Zeynep annemiz hastalanmış ve artık ölüm döşeğine düşmüştü. Bu yüzden Ayşe annemiz başta olmak üzere yakınları yanından ayrılmıyorlardı. Zeynep binti Cahş annemiz Resulullah Aleyhisselam ile evlenmeden önce 35-36 yıl yaşamıştı. Yani evlendiğinde peygamberimize 35 veya 36 yaşındaydı. Resulullah Aleyhisselam ile evlenince onunla beraber 5-6 yıl, yani 5 yıldan fazla ay fark var, 6 olmamış peygamberle beraber hayat sürmüştü. Ondan sonra ama yine hep onundaymış gibi 9 yıl daha yaşamıştı. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu çok iyi bilip ona göre hazırlık yapan sevgili annemiz yanında bulunan kız kardeşi Hazreti Hamme'ye bitkin bir şekilde şöyle söyledi. Ey Hamme, bu hastalık ölüm hastalığıdır. Kefenimi de hazırladım. Şuradan çıkar da bir kenara koy ki sonra telaşlanmayasınız. Dünyada kulluğun gereğini yapanlar ahirete de o güzellikte yolcu olurlar. Zaten dünya bir han değil mi? Gel geç yeri. Ey Hamne, bu hastalık, bu ölüm hastalığıdır. Kefenimi de hazırladım. Şuradan çıkar da bir kenara koy ki sonra telaşlanmayasınız. Rabbim şifalar versin inşallah. Ben artık sevdiklerime kavuşmak istiyorum ey Hamne. Ben artık sevdiklerime kavuşmak istiyorum ey Hamne. Zeynep annemiz hastalandığında çok yatmadı. Hicretin 20. yılı, miladi 641 yılında daha 53 yaşındayken vefat etti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İslam'dan önceki, yani cahiliye dönemini yaşamıştı. İslam güneşinin hem Mekke ve hem de Medine dönemini yaşamıştı. İslam halifeleri dönemi içinde Hazreti Ebubekir döneminin tamamını, Hazreti Ömer döneminin de 10 yılını yaşamıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın hanım olma şerefine erdiği gibi hayatı boyunca bu şerefle yaşamış ve yine bu şerefini koruyarak vefat etmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh sevgili annelerimizin bütün her şeyleriyle çok yakından ilgilendiği gibi hastalıkları ile vefatları ile de yakından ilgileniyordu. Zeynep annemiz vefat ettiği zaman onun için hazırlamış olduğu kefeni gönderdi. Ancak sevgili annemiz kız kardeş Hazreti Hamne'ye vasiyet ettiği için kendi kefeniyle kefenlenip halifenin gönderdiği kefende yine sadaka olarak uygun birine verildi. Vasiyet böyleydi. Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin cenaze namazında tabii ki halife Hazreti Ömer kıldırdı. Sıra sevgili annemizin defnine gelince, onu halife sıfatıyla bizzat Hazreti Ömer kabrine yerleştirmek istiyordu. Fakat hüküm gereği bu vazife en yakın akrabaların görevi olduğu için onlara dönüp baktı. Burayı iyi anlayalım. Bazen böyle yakınlarımız vefat ediyor. Konu komşu işte defin esnasında yakınlarımız geliyorlar. Herkes mezara atlamaya çalışıyor. Bir kadını indirirken mezara, onun mahremleri olması gerekiyor yani. Hazreti Ömer istiyor aslında ben indireyim. Fakat biliyor ki hüküm gereği indiremez. Muhammed bin Abdullah bin Caş, Abdullah bin Ebu Ahmet bin Caş ve Usama bin Zeyd gözyaşları içinde sevgili annemizi kabrine yerleştirdiler. Bunlar kim diye bakalım şimdi. Muhammed bin Abdullah bin Caş. Yani Abdullah Uhud şehidi. Muhammed onun oğlu. Yani Zeynep annemizin yeğeni oluyor. Kardeşinin oğlu. Abdullah bin Ebu Ahmet bin Caş. Ebu Ahmet de annemizin kardeşi. Abdullah da onun oğlu. Yani ne oluyor? Yeğeni oluyor. Usame ise bu aile içinde büyüdüğü için, yani Caş ailesi değil, Resulullah'ın yanında bir nevi büyüdüğü için haneden biri yani. O kabrin ötesini berisini toparlıyor. İki kardeş de ablalarını ve tabii ki ümmetin annesini kabrine yerleştiriyorlar. Sevgili Zeynep annemiz nihayet hıçkırıklar arasında ve gözyaşlarına karışan dualarla beraber Cennetül Baki kabristanında kendinden önce vefat etmiş olan annelerimizin yanına defnedildi. Zeynep annemizin ne yönden bakılırsa bakılsın her yönden çok özel biri olduğu görülür. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra ona ilk kavuşan hanım olarak tarihe geçti. Çocukları olmamıştı. Ona ilk kavuşan denince elbette ki eli uzun, kolu uzun hadisini ve hadisesini sizlerle paylaşayım kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz vefat ettiği zaman bütün herkes çok üzülmüştü. Bunların başında da Hazreti Ayşe annemiz geliyordu. Hanımları arasında peygamberin. Elbette ki kız kardeşi var, kardeşleri var, yeğenleri var. Onlara demiyorum. Annelerimiz arasında. Ona niçin bu kadar çok üzüldüğünü sorunca şu hadis ile olay hadiseyi anlatıyor. Ayşe annemiz anlatıyor. Resulullah aleyhisselam ile muhabbet ederken diyor bir gün içimizden biri merak ederek şöyle bir soru sormuştu. Senin vefatından sonra bizden ilk önce vefat edip sana hangimiz daha çabuk kavuşacağız ya Resulallah? Senin vefatından sonra bizden ilk önce vefat edip sana hangimiz kavuşacağız ya Resulallah? Annemiz böyle söyleyince oradakiler merakla Resulullah Aleyhisselam ne cevap verdi peki diye sordular. Ayşe annemiz de şöyle söyledi. Resulullah Aleyhisselam tebessüm ederek şöyle buyurdu. Etvalukunne yeden. Etvalukunne yeden. Yani eli uzun olanınız. Ben buna eli kolu beraber vereyim. Eli kolu uzun olanınız. Ne demek bu diye sordular. Biz de bu söz üzerine kollarımızı ölçmeye başladık. Sevde binti Zem'a içimizde en uzun kollu kadındı. Fakat biz bunun ne demek olduğunu Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra şimdi öğrendik. Şimdi. Ne demek? Neymiş peki diye soruyorlar. Eli kolu uzun demek bildiğimiz uzunluk değil. Sadakası bol. Yani eli açık kadın demekmiş. Kolu uzun olmak çok infak etmek anlamında kullanılmıştı yani. Zeynep binti Cahş sadaka vermeyi çok severdi. İçimizde ona ilk kavuşan kadın Zeynep oldu. Allah rahmet eylesin diyorlar. Resulullah aleyhisselam aynı soru üzerine buna benzer bir rivayette de şöyle buyurdu diyor. Ayşe annemiz devam ediyor. Şimdi birbirlerini şöyle kıskanırlardı, böyle gruplaşırlardı, şöyle olurdu, böyle olurdu. Birileri hep bunlara giriyor. Arkasından bakın neler söylüyor. Diyor ki, hatta ben size bunun Arapçasını şuraya almıştım bir dakika. Bunu da Arapça okuyayım ben size. Hah, buldum. Esra'u kunne lahaqan bi etvalu kunne yeden. Bu Müslim bunu rivayet ediyor. Daha önceki de Buhari rivayetiydi. Müslim rivayet ediyor. Esra'u kunne lahaqan bi etvalu kunne yeden. Benim vefatımdan sonra sizden ölüp de bana ilk kavuşacak olanınız eli uzun olanınızdır. Eli uzun olanınızdır. İşte bu Zeynep binti Cahş idi. Çünkü o çalışıp kendi el emeğiyle kazanır, kazandığını da tasadduk ederdi. Eli uzun bir hanımdı yani diyor. Ayşe annemiz anlatıyor bize bunu. Evet. Resulullah aleyhisselam ile evlenmiş olan Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz gelmiş geçmiş bütün Müslümanların annesi vasfını kazanmıştı. İslam ile şereflendiği günden vefat edinceye kadar her yönüyle mükemmel bir İslam hanımefendisi olarak yaşamıştı. Yine Ayşe annemiz anlatıyor. Çünkü Ayşe annemiz çok rivayet ediyor hadis biliyorsunuz. Ayşe anne yine bakın. Yani en büyük rakibiydi Zeynep binti Cahş. Eğer birileri rekabete takılıyorlar. Şöyle husumiyet vardı, şu vardı. Buyurun şimdi bakayım ben bu rivayetin de size şu almıştım şuraya. Nerededir bakayım şu kitap. Belazuri İbnül Esir efendim Ebul Fida İbn Hacer Askalani İbn Sa'd birçok kaynaktan aldığım bir rivayeti de paylaşacağım sizlerle. Zeynep Hazreti Ayşe annemi söylüyor. Zeynep çok özel bir kadındı. Hem o kadar ki onun nikahı bile vahiy ile kıyılmıştı. Onun nikahı bile vahiy ile kıyılmıştı. Çok cömert biriydi. Çok. Çok değişik işlerin yanında ayrıca deri tabaklar ve kazandığı parayı infak ederdi. Eğer övülmeye layık biri varsa, o da çokça ibadet eden, yetim ve dulların sığınağı olan Zeynep'tir. Ve o Zeynep şimdi de vuslata erdi. İslam hassasiyetinde, takvada, doğru sözlülükte, sıla-i rahme riayet hususunda Zeynep derecesinde yüksek bir kadın görmedim. Ayşe annemiz söylüyor. Yani birbiri hakkında bunları söylüyorlar. Bir de Ummu Seleme annemizden vardı. Onu da bulayım şuradan. Notlarım arasına almıştım. Ummu Seleme anne de ne diyor? Ummu Seleme annemiz diyor ki Resulullah aleyhisselam onu çok severdi. Zeynep saliha bir hanım olup çokça namaz kılan, oruç tutan ve sadaka veren bir kadındı. Tabi burada namaz, oruç farzların dışındaki çok nafilelerdir yani. Ummu Seleme annemiz yani. O da diğer anne. Bir de erkek sahabeden bir örnek vereyim. Bu çok meşhur bir örnektir. Bununla inşallah yavaş yavaş toparlamış olalım Allah'ın izniyle. Bunu sonuna bilerek aldım. Hazreti Enes bin Malik anlatıyor radıyallahu anh. Enes bin Malik. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'ın hizmetinde bulunduğu için bu aileyi en iyi tanıyanların, her şeye şahit olanın en başına gelen kişidir. Hazreti Enes bin Malik diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girince mescidin iki direği arasında bir ip çekilmiş olduğunu gördü. İki tane direk arasında ip bağlamışlar. Gergin bir ip var. Bunu görünce sordu diyor. Ma hazel hablu? Ma hazel hablu? Bu ip de neyin nesi burada? Bu ip nedir? O anda orada olan sahabiler dediler ki diyor, bu Zeynep'in ipidir. Zeynep bin Ticaş, nafile namazda ayakta durmaktan yorulunca bu ipe tutunurdu. Yani o kadar namaz kılıyor, daha ayakta duramıyor. Şimdi biz yani teheccüd olsun, başka nafile olsun, yani öyle kısa bir satır bir şey okuyup hemen secdeye gidiyoruz. Onlar kıraatları uzun tutuyorlardı. Artık duramıyor, ayakta düşecek, ipe tutunuyor. O kadar böyle bir kulluk edeyim diye. Diyor ki Hazreti Enes, bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, uyardı. La haluhu liyusalli ahadukum. Neşatehu feyza fetere felyek'ud. Hayır diyor. Hayır. İbadette böyle güçlük olmaz. Bu ipi çözün. Sizden biri zinde ve kuvvetli oldukça namazı mutlaka ayakta kılsın. Yorulup gevşeyince de hemen otursun. Namazını bitirsin yani. Şimdi Ayşe anne bakın ne diyor. Allah Allah. Sanki bugüne diyor mübarek ya. Bu anlattığı tabiine söylüyor. Yani sahabeyi gören Müslümanlar. Diyor ki bugün sizler ibadeti ne kadar azalttıysanız o gün ashab bu kadar ileri düzeyde ibadet ediyorlardı. Bugün sizler ne kadar ibadeti azalttıysanız o gün ashab bu kadar ileri düzeyde ibadet ediyorlardı. Her yönüyle ilim ehli ve takva sahibi olan Zeynep binti Cahş annemiz güzel örnek olup güzel bir hayat yaşadı. Bir kardeşi hariç diğer bütün kardeşleri sahabi olma şerefine erdi. Zeynep annemiz hayatı boyunca cömertliğini devam ettirmişti. Vefat ettiği zamanda geriye bir tek evinden başka bir şey kalmamıştı. Yine Zeynep annemiz Resulullah aleyhisselamdan 11 hadis-i şerif rivayet etmiştir. İslam'ın insan hayatında nasıl yaşandığını en açık ve en net bir şekilde çokça örnekleriyle Zeynep annemizin hayatında görürüz. Hazreti Ayşe annemiz Zeynep annemiz hakkında sürekli söylediği şeyleri bu sefer bir araya getiriyor. Bir bütün halinde söylüyor. Efendim Zeynep diyor Resulullah'ın gözünde benimle aynı derecedeydi. Ben dini hassasiyette Zeynep'ten daha hayırlı birini görmedim. Allah'a itaat ve takvada çok ilerideydi. Beyine ondan daha doğru sözlü, akraba hakkını ondan daha çok gözeten, ondan daha eli açık olan cömert bir hanım görmedim. Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için yoksullara sadakayı ondan daha çok veren bir kadın görmedim. Hayırlı hayat yaşayanlar işte böyle hayırla anılırlar. Zeynep binti Cahş annemiz de hayırlı bir hayat yaşadı. Sadece ashab arasında değil, Kuma dediğimiz aynı adamın hanımları. İşte Ayşe anneyi gördük, kaç kez söyledim. Böyle hayırla anılıyor. Allah-u Teala inşallah onun hayatındaki bu güzel örnekleri örnek almayı cümleye nasip eylesin diyorum. Ve gördüğünüz gibi 38 bölüm halinde sizlerle Zeynep binti Cahş annemizi dilim döndüğünce paylaşmaya çalıştım. Anlattığım iyi ve güzel şeyler kaynaklarımızın tespiti Zeynep annemizin hayatıdır. Alalım, örnek edinelim inşallah. Eksik, kusur, yanlış bendendir. Onlara da bağışlayın diyelim. Ve önümüzdeki hafta bir başka annemiz ile buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.